Sayın Özlem Çelebi, Türkiye'nin Suriye politikası hakkında neler söylemek mümkün? Suriye krizi ilk başladığı günden bu yana bir takım değişiklikler olduğu bir gerçek. Durumda da çok büyük değişiklikler oldu ama Suriye krizi de neredeyse 2 yıla yaklaşan bir süredir devam ediyor ve çok yakında da bitecek gibi görünmüyor.
Evet, kısaca değerlendirirsek şöyle son gelişmelere dair benim dikkatimi çeken bir noktayla başlamak istiyorum. Türkiye biliyorsunuz çok kısa bir süre önce 2009 yılında Türkiye-Suriye arasında mükemmel komşuluk ilişkilerini ilan etti. Bu çerçevede hem Suriye ile kısa bir süre sonra 2011 yılında vizeleri kaldırdık hem ticareti çoğalttık derken yalnızca tırlar, kamyonlar, arabalar gelip gitmedi tabii Suriye'ye. Aynı zamanda oradan çeyiz sandıklarıyla gelinler de geldi. Bu da bilinen bir gerçek. Dolayısıyla biz Türkiye ve Suriye ilişkilerinde zaten tarihsel olarak yaşadığımız bir olayı tekrarladık. Bir durum, olguyu daha doğrusu. Akrabalık düzeyimiz de ilerledi. Ticarette buna paralel artarken bizdenbire maalesef ilişkilerde bir bozulma ile karşılaştık. Bu keskin bir viraj. Çok hızlı bir dönüş. Hem bölge ticaretini aksatan, bölgedeki ticari yatırımları durduran, bölge halkının ticaretten beklentilerini boşa çıkaran bir sıcak gelişme oldu Suriye'deki kriz ve Türkiye ile Suriye arasındaki kriz. Hem de Türk dış politikasında acaba ne oluyor, bu dönüş neye işaret ediyor diye düşünmeye başladık. Dolayısıyla Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilere bir bu perspektiften bakmak mümkün. İkincisi tabii bir Orta Doğu ülkesi olmamakla birlikte Türkiye, Orta Doğu artık onun tanımı da biraz tartışmalı olmakla birlikte coğrafyasında bir komşularımız var ve biz de tarihi, kültürel, dini, akrabalık bağlarıyla bu bölgeyle de yakın ilişki içerisindeyiz. O yüzden hem ortak paydamızda duran ortak sorunlar üzerinden işbirliği yapmak isterken hem böyle güzel ticari ilişkiler falan gelişirken birdenbire Suriye'deki kriz sanki İran'daki krizle paralel bir şekilde bir tırmanma gösterince Türkiye'nin iki komşusuyla daha ilişkisi çok sorunlu hale geldi ve sorunlu hale gelmesin öte bir de neredeyse bir savaş tehlikesi ortaya çıktı. Zaman zaman tansiyon çok yükseliyor. O yüzden Suriye ile bu gelişmeleri düşünürken ister istemez buradan da şu noktaya bağlamak ihtiyacı doğuyor benim için. Bu son yıllarda Kuzey Afrika, Akdeniz'in güneyinde ya da Afrika'nın kuzeyinde meydana gelen gelişmelerin Osmanlı döneminde Maşrik diye adlandırılan bu bölgeye doğru, yani Mağrip'ten Maşrik'e doğru bir sarkaç sanki gidiyor, bir çatışmalar, gerginlikler dalgası ilerliyor gibi. İşte şimdi Suriye'ye geldi ve bu doğal olarak Türkiye'deki beklentileri veya Türk dış politikasını da etkiledi diye düşünüyorum.
Uluslararası toplumun Suriye olayına, Suriye iç savaşına tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklendiği gibi Beşar Esad gitmedi. Hala çatışmalar devam ediyor. Biraz ilgisiz kaldığını söylemek mümkün mü? Uluslararası toplumun bu konuda Birleşmiş Milletler'in veya diğer kuruluşların sadece kınamakla yetiniyorlar, daha sert tepkiler göstermiyorlar diyebilir miyiz?
Şimdi bunun biraz öncesine bakmak lazım. Yani daha önce Libya'da uluslararası toplumun bir müdahalesini gördük. Libya örneği bizim için çok düşündürücü bir örnek. Fakat bu müdahaleden sonra Libya'daki yönetimin devrilmesi, Kaddafi'nin ölmesi bir dönemi kapamış olabilir, yeni bir dönemi açmış olabilir ama bu Avrupa Birliği'nin ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bu ülkeler grubunun değerlerini paylaşan diğer ülkelerin ve Birleşmiş Milletler'in beklentilerinin karşılandığı yeni bir siyasi ortamı doğurmadı Libya'da. Hal böyle olunca şimdi Libya örneğinden sonra üstüne üstlük çok kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya Büyükelçisi'nin öldürülmesiyle bir trajedinin yaşanmasıyla hem Amerika Birleşik Devletleri burada neler oluyor, biz ne için bir uluslararası müdahaleyi düzenlemiştik, karşımıza ne çıktı sorusunu sordu. Belki onlar için bu soru biraz da geç kalmış bir soru. Hem de Avrupa Birliği bundan sonra pek bu tür bir müdahaleyi kolay kolay yapma kararını alamaz gibi geliyor bana. Çünkü Libya, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerinde bu ilk hareketlenmeler başladığında ve işte uluslararası kamuoyu tepki gösterirken Avrupa Birliği derhal toplanmış. İşte Lisbon Antlaşması'ndan sonra Avrupa Birliği Başbakanlığı gibi diyebileceğimiz bir pozisyonda bulunan AB Konseyi Başkanı acil toplantıya çağırmıştı konsey üyelerini, üye devletleri ve oradan bir uyarı, bir kınama, muhalefetle işbirliği yapma gibi kararlar çıkmış ve bunlar uygulanmış. En sonunda da Birleşmiş Milletler'le birlikte bir takım adımlar atılmış ve bir askeri operasyonun düzenlenmesine kadar AB'nin de içerisinde çok aktif bir yere gidilmişti. Şimdi ama oradaki coğrafyayla Suriye-İran coğrafyası aynı şey değil.
Evet.
Bir kere burada ciddi bir farklılık var. İkincisi Suriye'deki muhalefet aslında bir tek muhalefet gibi durmuyor. Muhalefetin içerisinde de çok farklı gruplar var. Çok farklı unsurlar var ve bunların arasında Özgür Suriye Ordusu var ki bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin sempatiyle karşılamadığını görüyoruz, anlıyoruz. Özgür Suriye Ordusu'yla işbirliğine de çok yaklaşmıyor. Böyle olunca hem içeride muhalefet Beşar Esad'a karşı çok tartışmalı, muhalefetin tek bir muhalefet gibi davranmaması, hem de aslında haber alma kaynakları, iletişim kaynakları sonuna kadar açık değil. Yani bu konuda çok sağlıklı bir bilgi akışı yok. Çok bilgi kirliliği de var diye düşünüyorum. Ama içeride öyle anlaşılıyor ki Beşar Esad'a karşı muhalefet kadar destekleyeni de var.
Evet.
Libya örneği var, Kuzey Afrika örneği var. Bütün bunlar bir araya gelince uluslararası kamuoyu şu anda daha mesafeli bir tutum izliyor gibi görünüyor. Tabii bir de biliyorsunuz siz oradan çok daha iyi, yakından takip ediyorsunuz. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim arifesindeyiz.
Evet.
Hem bu olayın içerisinde yer alan uluslararası aktörlere baktığımda Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir aktörü şu anda bekleyen bir iç politika gelişmesi yaklaşan seçimler. Hem Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi diğer aktörlerin belki bu seçim sürecini ve daha önceki örnekleri bir arada değerlendirerek biraz daha temkinli davranması bence iyi bir şey. Çünkü özellikle üzerinde çalıştığım konu olan Suriyeli sığınmacılar meselesine baktığımda şunu görüyorum. Bir ülkedeki iç savaş yahut çatışmalar, gerilimler bir kişinin ya da bir takım grupların siyasi görüşleri nedeniyle sığınmacı haline gelmesi, evet bu insanlık adına üzücü bir durum. Ama öte yandan eğer bu bir savaşa dönüşecek olursa uluslararası düzeyde, bu yıl sonuna kadar tüm Suriye'den tüm bölge ülkelerine tahminen 700 bin olan sığınmacı sayısı, bu savaş sayesinde hadi diyelim ki 1 milyon olan tahminen sığınmacı sayısı, savaş çıkarsa uluslararası bu düzeyde 5 milyon bile olabilir. Dolayısıyla bir savaş sığınmacıların sorununa çare olamayacağı gibi sığınmacılar sorununa da, yani ülkeler açısından çare olmayacaktır. O yüzden önemli olan Suriye'deki politik krizin politik ve barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi ve daha fazla sığınmacı üretilmemesi, daha fazla sığınmacının ortaya çıkmasına katkıda bulunulmamasıdır diye düşünüyorum.
Şu ana kadar Türkiye'ye sığınan mültecilerin sayısı da 100 bini aştı.
Burada Hülya Hanım, izin verirseniz şu noktayı da açıklığa kavuşturmakta yarar görüyorum. Türkiye'ye, Ürdün'e ya da işte diğer komşu ülkelere giden Suriye sığınmacılarda birkaç grup var. Türkiye örneğini konuşuyoruz. Türkiye'ye gelen 130 bin civarında kamplarda ikamet etmesi gereken sığınmacı, kayıtlı sığınmacı var. Biz bunlara mülteci demiyoruz, sığınmacı diyoruz. Çünkü biz sığınmacıların statüsüne ilişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile onu gözden geçiren 1967 New York protokolünü Türkiye olarak coğrafi bir kısıtlamayla, bir sınırlandırmayla kabul ettiğimiz için Avrupa'dan gelenleri mülteci, Avrupa dışından gelenleri ve özellikle de böyle kitlesel göç hareketleriyle gelen grupları sığınmacı olarak tanımlıyoruz. Peki ne fark eder diyeceksiniz, mültecilere burada bir koruma, sığınmacılara ise burada insani nedenlerle sadece geçici koruma sağlıyoruz. O yüzden burada geçici koruma sağladığımız kayıtlı sığınmacılar var. Bunun dışında pasaportuyla gelen, Suriye'yle vizeleri de kaldırdığımız için vize işlemi uygulanmadan geçen, dolayısıyla sığınmacı olmadığı için kamplarda ikamet etmesi zorunlu olmayan Suriyeliler de var. Hali hazırda bir kısmının süresi dolduğu için bunlar şu anda yasa dışı göçmen konumundalar ya da düzensiz göçmen konumundalar. Suriye'deki olaylara bağlı olarak Irak'taki savaştan kaçıp Suriye'ye giden, şimdi Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Iraklılarımız var. İran'da ekonomik durum çok bozulduğu için ve İran'da da bir uluslararası silahlı çatışmaya yönelebilecek bir gerilim potansiyeli yaşandığı için oradan gelen Afganlılar var. Dolayısıyla sadece Suriyeli sığınmacılarımız değil, bizim epeyce büyük bir şeyimiz var. Sığınmacı problemimiz var şu anda Türkiye'de.
Evet.
Sayı 130, 150, 190 falan, bunların biraz üzerinde. Yıl sonuna kadar 280 bin kayıtlı Suriyeli sığınmacı olacağı Türkiye'de tahmin ediliyor. Kayıtsızların sayısında buna eklersek 300 binleri geçecek demektir.
Evet.
Türkiye baştan izlediği açık kapı politikası nedeniyle bütün mali külfeti kendisi üstlenirken, bugün artık sayılar arttıkça uluslararası yardıma daha açık ve mecbur hale geldi. Avrupa Birliği de parayı arttırayım, Suriyeli sığınmacılar aman bana geçmesin telaşında.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özden Çelebi.
İyi çalışmalar, hoşça kalın.